Ayrım 47. Zehra, Karsten Nagel. Sayfa 409. Ne olursa olsun, bu türden pazarlarda fiyat üzerinde pazarlık edilebileceğini hatırladım. Kara borsa aslında eskiden hayatta kalmamıza yardımcı olmuştu. Ama aynı zamanda sınırlardan ve çekincelerden de yoksun bir pazardı. Çünkü serbest ticaretin yalnızca tek bir amacı vardı, sistemi kendine yontmak. Evet, nasıl olacak? Bütün günümü burada geçiremem, dedi adam. Dediğim gibi %5 indirim alacaksınız. Şanslısınız. Sonunda küçük indirimi büyüğünden ayırt edecek kadar yüzdeleri anladığımı umuyordum. Örneğin Fatima, sahte Chanel için fiyatın yarısına kadar pazarlık etmişti. Üstelik misafirhane dışında aslında hiç kimsenin bir eksiği olmadığı günümüz Danimarka'sında. Anımsadığım kadarıyla yarısı yaklaşık %50'ye denk geliyordu. %5 kesinlikle yeterli değil diyen sesimi duydum. Bir anda tahsildar tamamen hayretler içinde kaldı. Annem sanki ben ortada numarasını yapmak üzere tavandan aşağı sarkıtılmış bir sirk prensesiymişim gibi gözlerini kırpıştırdı. Bense sesimdeki kararlılığa şaşırmakla birlikte inatla devam ettim. Bizi anlaşma yaptığımız yere götürmediniz. Kamyondan bir ülke erken indirildik. Yanlış bir ülkeye gelmekten kaynaklanan son derece fazla masraf ortaya çıktı. Ayrıca her türlü tatsızlık. Üstelik danca pek kullanılabilir bir dil değil. Nasıl kullanılabilir diye sordu tahsildar sinirli. Pazar küçük, olanaklar sınırlı. İskandinav ülkeleri arasında fazla fark yok, dedi adam. Bu doğru değil, diye sürdürdüm ve Bayan Nielsen'ın bürosunda gördüğüm haritayı gözümde canlandırdım. İsveç çok daha büyük bir ülke. Neredeyse Fransa kadar büyük ve bir sürü iş var. Danimarka bir pide gibi dümdüz. Ayrıca İsveççe, danca'dan çok daha fazla insan tarafından konuşuluyor. Birkaç saniyelik bir sessizlik oldu. O kadar da fazla değil, dedi adam. Fazladan bir kez daha yutkunup cesaretimi topladım. %50 indirim istiyoruz, dedim. Tahsindar başını sallayıp benimle konuşmaktan vazgeçti. Kaşları çatık anneme doğru döndü. Annem nefesini tutmuş, parmaklarını gömdüğü yorgan kılıfını bütün gücüyle sıkıyordu. Uyanmak üzere miydi? Kafamda yüzdeler dönüp dolaştı. En az %50 diye eklediğimi duydum. Çünkü Stockholm'de kalacağımız harika konuk evi aklıma gelmişti. Adam bir sandalyeyi çekip masanın başına otururken nahoş bir kahkaha attı. Sonra gülmeyi bırakıp işaret parmağını ritmik bir şekilde masaya vurarak ciddi ciddi bir bana, bir anneme bakarak konuştu. Ben yalnızca işimi yapıyorum. Ödeme yaparsınız veya yapmazsınız. Benim için fark etmez. Ancak ödemezseniz sizin için kötü olur. İşverenimin bağlantıları iyidir. Yalnızca parmaklarını şıklatsın yeter. Yerinize başkası geçer ve geri Bosna'ya dönersiniz. Orada da hoşgörüsü yoktur. Birdenbire bütün vücudum titremeye başladı ve yatağın kenarına ilişip annemin elini aradım. Yorganın kenarını bırakıp parmaklarımı tutarak hafifçe sıktı. Ama hemen ardından bıraktı. Evimizin ortasında bize kafa tutan adama bakıyordu. Ağzının köşesi titriyordu. Sonra Saraybosna'dan beri görmediğim irade çizgisi gözüme çarptı. O kadar kuvvetli boğazını temizledi ki bütün dikkatimiz onun üzerinde toplandı. Sonra sertleşip saldırdı. Sen ne sanıyorsun? Ailemiz asla havadan beleş yaşamadı. Her zaman herkes borcunu ödedi. Ancak biz sizin gibi malı görmeden bir şey satın almayız. Söylediğim gibi ben yalnızca çalışıyorum bayan. Yetkim yok ve yükümlülüklerim var. Ben yalnızca emirleri yerine getiriyorum. O zaman sen bir eşek misin, diye devam etti annem. Eğer öyleyse bütün gün çalışan bir yük eşeğim, diye yanıtladı adam. Ancak ağzında gümüş kaşıkla doğmayan herkes çalışmak zorunda. Bir an adam Srebre dediği sırada her şey gerçek dışı hale geldi. Neredeyim, kimim, nefes alıyor muyum, çoktan vurulmuş veya çıplak bir tarlanın üzerinde kargalara yem edilmiş olarak mı yatıyorum, emin değildim. Ne kadar tutuyor, diye sordu annem ve sesiyle beni yeniden Tasingegade 307 numaralı odaya geri çağırdı. Elinize geçenin yarısı, her ay, 2 yıl boyunca. O zaman işverenine selam söyleyip parasını mutlaka alacağını, ancak kızımdan değil, yalnızca benden alacağını söyle. O zaman paramızın yarısının yarısı olmalıydı. Acaba çeyreğe yakın bir şey miydi, diye düşündüm. Ancak yüksek sesle söyleyebilmek için hiç emin değildim. Bu kabul edilemez, diye karşı çıktı adam. Yanlış bir ülke de kabul edilemez dedi annem hazır cevap bir şekilde. Bir çocuk için parasız biletle yanlış ülke, tas tamam birbirine denk düşer. Üstelik bugün yalnızca 500 kronum var. Evet evet dedi adam, o zaman verin bana parayı, söylediklerinizi iletirim, bakalım ne olacak. Annem parayı ortaya çıkaracağı zaman adama antrede beklemesini rica etti. Banknotları 50 ve 100 kronluk küçük paketlere ayırmıştı. Bana sırlarını gösterdiği sırada sessiz olmam için bir parmağını dudağına götürüp işaret etti. Paketlerden biri siyah, naylon bir tüniğin iç kısmına dikilmişti. Bir diğer paket tuvaletteki rezervuara saklanmıştı. Annem güzelce plastikte kaplanmış kağıt paranın plastiğini yırtarken sırdaş bir şekilde bana bakıp göz kırptı. Birkaç kağıt para daha ortaya çıktıktan sonra bana fısıldayıp mutfak dolabının en arkasında duran bir paket ince çekilmiş tahıl gevreğinin altında da bir 100 kronluk banknot olduğunu söyledi. Unutma, yalnızca kalın çekilmiş olan lapa yapmak için ince çekilmiş olan torba bizim acil durumlardaki yiyeceğimiz. Eğer her şey tepemize yıkılır ve yeniden yola çıkmamız gerekirse diye ayırdım. Parayı asla başka bir şeye kullanmayacaksın. 100 kron eksik diye fısıldadım. Ne dediğimi unutma diye devam etti annem alçak sesle ve para meselelerini bana bırak. Anne diye fısıldadım. Faktada bile para ödeyemezsin. Ben mutlaka daha iyi hallederim. Daha şimdi 500 kron diye anlaştınız. Küçük kız kardeş, sen süpermarkette gayet iyi alışveriş yapıyorsun. Ancak yabancılar söz konusu olduğunda o kadar zeki değilsin. Böyle herifleri senden iyi tanıyorum. Artık daha fazla konuşma yok. Annem tekrar yatağa oturdu, sırtındaki yastığı düzeltti. 400 kronluk banknotları sol elinde parmaklarının arasına sıkıştırdı. Böylece 400 olduğu kolaylıkla görünüyordu. Kendini hazırlama şekli babamın mutfakta poker veya blackjack oynarken iyi bir eli olduğu zamanki halini anımsatıyordu. Babam. Annem yüksek sesle tahsildarı içeriye çağırdı. Sağ elinin işaret parmağıyla önceki yerine oturması için adamı yönlendirdi. Derimizi yüzüyorsunuz dedi annem. Ama şimdi bunu bırakalım. Yalnızca 400 kronum var. Yanlış hatırlamışım ama ayın sonuna kadar yalnızca patates ve lahana çorbasıyla yaşayıp bitkin düşsek de dördünü de alacaksın. Kesinlikle olmaz diye karşı çıkan adam ileri geri bir bana bir anneme baktı. 500 bile az. Yalnızca başlangıç için sembolik bir rakamdı. Ben zengin değilim dedi annem. Ayrıca biliyor musun? Adamın bakışını yakalayana kadar devam etmeden bekledi. Hayır ne? Dedi adam. Annem bakışlarını adamın gözlerinde sabitleyip dedi ki, sihirbazlık yapamam. Ya 400 ya da hiçbir şey. Tahsildar durum değerlendirmesi yaptı. Patlayacağından korkuyordum. Veya odayı arayıp ince çekilmiş tahıl gevreğinin içinde acil durumlar için ayrılmış parayı bulacağından korktum. Ne karar verdin dedi annem. Bütün gün zamanım yok. Danışmanım her an buraya gelebilir. Annem danışman dediği anda sesinde gururlu bir şey hissedildi. Danışman yerine özel sekreterim de diyebilirdi yani. Hafifçe arkaya dayanıp başını rahatça yastığa bıraktı ve burnu biraz havaya kalktı. Yatakta otoriter tavırlarla konuşurken gerçekten de etkiliydi. Nefesimi tuttum. Neyse olsun bakalım dedi adam sonunda. Ama yalnızca bu seferlik. Annem parayı almam için elini salladı. 1, 2, 3, 4. Parayı adama uzattım. Tahsildar parayı hemen şık çantasına yerleştirip hafifçe küfrederek eğer ziyaretini tek bir kişiye bile anlatırsak bize her türlü kötülüğü yapacağını söyleyerek tehdit etti. İskembeden nasihat eder gibi parmağını sallayarak ayağa kalktı. Siz paçayı kurtardınız. Eğer satın aldığınız malın parasını ödemek cebinize sıkıntı veriyor diye boş boğazlık ederseniz mahvedeceğiniz diğer hayatları düşünün. Benimle bu şekilde konuşamazsın dedi annem. Mutlaka ödeyeceğiz. Son paramı daha şimdi çantana soktun ya. Tahsildar antreye çıkıp kapıya yöneldi. Kapı kolunu tuttuğu sırada dönüp bana hoşça kal dedi. Ben de fazla düşünmeden hej dedim. Danca ve görüşmek üzere diye ekledim. Adam bir an duraklayıp gülümsedi ve kendisi de hej dedi. Bayan neredeyse unuttum diye anneme bağırdı. Arkadaşınız size çok selam gönderdi. Arkadaş mı diye yineledi annem yataktan. Bayan Mesinoviç diye yanıtladı adam ve yeniden otoriter bir tavırla kapıyı açıp koridora çıktı. Hayatta mı yoksa dedim hemen. Tahsildar sakinleştiricesine gülümsedi. Oldukça hayatta. Kırık bir kol dışında sanırım gayet iyi. Belki gelecek sefere daha fazla bilgim olur. Böylece sizin de ziyaretimden sevineceğiniz bir şey çıkar. Söylediklerimi unutma. Gabi ve Rosa Luxemburg. Kırık bir kol dışında Bayan Mesinovic'in iyi olduğunu duymak, 5 dakikalığına da olsa, bizi son derece keyiflendirdi. Ardından annem kuşku duymaya başladı. Şayet tahsildar doğruyu söylememişse ne olacaktı? Belki yalnızca içimize bir kurt düşürmek ondan söz etmişti. Sonra bize baskı yapacak, hatta fiyatı iyice arttıracaktı. Ben karşı çıktım. Doğru olmasaydı bizim onu bu kadar iyi tanıdığımızı ve İsveç'te birlikte yaşayacağımızı nereden bilebilirdi? Annemin kuşkularından sonra anılar geldi. Ancak iyi anılar kötüleriyle yarışacak gibi değildi. Bayan Mesinovic aynı zamanda nehir kıyısında görmediğimiz Mirzat demekti ve Mirzat Samir'le birlikte dolaşıyordu. Tahsildarın gidişinden yarım saat sonra annem, iki oğlanın da öldürüldüğünden başka hiçbir şey düşünemez oldu. Sinir krizi geçiriyordu. Bağırdı, çağırdı ve anlaşılmaz şekilde konuştu. Bütün akşam ve gece umutsuz çığlıklar ve hıçkırıklı ağlamalar duyuldu. Bayan Mesinovic ile ilgili haberin iyi olduğunu ve Samir'in yaşadığını bildiğimi ısrarla söyledim. Ama annem teselli edilemeyecek ve hiçbir şey duyamayacak haldeydi. Sabaha karşı 4'te hava almak için çatıya çıkmak zorunda kaldım. Kentin merkezine doğru karanlığa baktım. Erkek kardeşim tabii ki yaşıyordu. Bundan emindim neredeyse. Eğer yaşamıyorsa, ölmek ne kolay olacaktı. Aşağıya bakmaya bile ihtiyacım yoktu. Merkeze doğru bakışlarımı sabitleştirip ileriye doğru yürümeliydim. Bir deneme adımı attım. Hiç de zor değildi. 2 küçük adım daha ve çatıdan çıkmış olacaktım. Havada kalışım en fazla birkaç saniye sürerdi. Sonra kurtuluş, hiçlik. Derin bir nefes aldım. Annemi bırakıp ölemezdim. Üstelik yapacağım işler vardı. Bütün evraklar düzene girdiğinde gidip Esma ve Samir'i bulacaktım. Çalışıp anneme bakacak ve ona istediği her şeyi verecektim. Tıpkı onun her zaman çalışıp bana ve kardeşlerime istediğimiz şeyleri vermeye çabaladığı gibi. Çatının tam kenarına gidip aşağıya baktım. Başım dönmedi, içimde fena olmadı. Beni çekmedi de. Aslında aksi yön beni daha çok çekti. Çatıda her şey yeniden iyi olabilmeliydi. Genel olarak iyi bir gün geçirmiştik. Mesele ne olursa olsun bu düşünceden vazgeçmemekti. Şehirde tura çıkmadan önce her zaman giriş holündeki posta kutumuza bakardım. Kutuda Islands Brigade'deki gerçek bir dil okuluna başlayabileceğime dair mektup vardı. İyi. Bir de ilk kez resmi olmayan bir mektup aldım. Gabi çarşamba günü ziyarete geleceğini yazmıştı. Harika. Harika mektup elimde hemen girişin dışında Milo'ya rastladım. Çok öfkeliydi. Neyse ki bana kızgın değildi. Öfkeli olması bir bakıma iyi oldu. Çünkü benimle konuşmak için bu kez son karşılaşmamızdakinden çok daha fazla zaman ayırdı. Bana konuyu anlatırken sesi bariz bir şekilde öfkeden titriyordu ve patlarcasına bir enerjiyle doluydu. Tanınmış bir sosyal demokrat politikacı ve tanınmış bir Danimarkalı papaz, ulusal bir radyo kanalında ve onu izleyen televizyon programında Müslümanlara ilişkin hem genelleştirici hem de aşağılayıcı yorumlar yapmışlardı. Kadınlar tembel ve şişman, erkekler suç işleyen tiplerdi. Bu ikisine göre genelde bakıldığında Danimarka'da Müslümanların iktidarı ele geçirmesi tehdidi söz konusuydu. Çocuklara ne olacak diye sordum. Çocuklar mı? Diye yineledi Milo anlamayarak. Evet, eğer çocuklar şişman, suç işleyen ebeveynler ile nefret dolu politikacı ve papazlar arasında büyürlerse onlara ne olacak? Nasıl deniliyordu? İki parmak arasındaki bit gibi mi? Öyle bir şey mi? Politikacılar tabii ki bizim fazla çocuk yaptığımızı düşünüyor. Danimarkalılar çoğunlukla artık çocuk istemiyorlar. Zehra, uzun lafın kısası bu Danimarka'daki durumu gösteriyor. Tehlikeli olanlar yalnızca bir veya iki ahmak değil, giderek genişliyor. Ön yargı, ayrımcılık, aşağılayıcı muamele, dışlama. Ama yakında bir şeyler olacak. Büyük bir toplantı düzenleyip her şeyi tartışacağız. Ya liselerden birinde veya Norebro'da bir yerde olacak. Kadınlar da davet edilecek. Üstelik sizin için ayrı giriş kapısı bile olacak. Eğer her şey yolunda giderse, toplantı büyük olasılıkla gelecek ay yapılacak. El ilanı dağıtmaya yardım eder misin? Ayrımcılığa karşı mı? Evet, sözü geçen ifadeler ve diğer başka konularda tartışma başlatacağız. Nasıl yol alabiliriz? Yapılacak doğru şey nedir gibi. Mutlaka ilginç ve öğretici konuşmalar olacak. Oğlanların çoğu üniversiteye gidiyor. Başımı sallayıp evet dedim. Memnuniyetle yapacaktım. Daha önce asla böyle bir iş denememiştim. Kendimi ve Milo'yu birlikte bir köşe başında durup davetiyeleri dağıtırken, çeşit çeşit insanlarla konuşup gülerken gözümde canlandırdım. Belki yurt dışından da birileri gelir. Yurt dışı mı? İlginç. Nereden? Henüz bilmiyorum. Her yerden olabilir. Kötü giden yalnızca Danimarka değil. Tüm Batı dünyası, bu arada Arap ülkeleri de. Yozlaşmışlık, rüşvet, parasal güç, yıkılış. Artık söylediklerinin hepsini işitemiyordum. Çünkü bana bir öpücük vereceğini sanıp bu düşünceye kapılmamak için konsantre olmam gerekiyordu. Kokusu bana bir şeyler yapıyor, bacaklarımdaki kaslar çözülüyordu. Düşmemek için bir yere dayanmam gerekti. Sonra gözlerimiz karşılaştı. Henüz bana fiziki anlamda dokunmasa da daha iyi bir dünya mücadelesinin ortasında beni içinden kucakladığını gördüm. Gülümsemek üzereydi. Konuşmasını sürdürürken ses tonu hemen hemen normaldi. Bu arada sizin kuzu köftesi nasıldı? Kızardım. Bari görmeseydi. Yemeğin yulaf lapasıyla sonlandığını söylemek istemiyordum. Ancak yalan söylemeye ve iyi demeye de cesaretim yoktu. Çünkü benle annemden, kendisi ve çalışma grubu veya daha da kötüsü büyük toplantının bir sürü konuğu için cevapçıcı yapmamızı rica eder diye korktum. Pek başarılı olmadı dedim. Boş ver diye devam etti Milo. Her durumda domuz pastırmasından iyidir. Zehra indirimde olsa bile o çeşit şeyleri yememelisin. Evet, Fakta'da karşılaştığımız o gün gördüm. Björnen de arada sırada yiyor. Domuz kötü kokuyor ve pis. Bence... 47. ayrımın sonu. Sayfa 418.